Kripto Odası.
Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Hanımefendiler, beyefendiler, Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda Kripto Odası başladı. Güçlü Mete'nin yokluğunda bugün yine ona kadar Türkiye ve dünya gündemini konuşacağız. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoş geldiniz. Twitter'da bu arada tweetimizi attık. Son tweetimizin altına bir Mustafa Fidan Twitter kullanıcı adımız. Son tweetimizin altına güncel konularla ilgili gündemle alakalı istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, aynı şekilde WhatsApp'tan da yayına katılım sağlayabilirsiniz. 532 172 52 32 Kafa Radyo WhatsApp hattından yayına katılım sağlayabilirsiniz Kripto Odası'na. Bugün son Güçlü Mete'nin yokluğunda gerçekleştirdiğimiz Kripto Odası olacak. Araya bayram tatili girecek. Bayram tatilinden sonra Güçlü Mete Türkiye ve dünya gündemini alıştığınız o tarzda konuşmaya devam edecek arkadaşlar kaldığı yerden. Şimdi 31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 5 gün geçti ama seçimler hala gündemdeki yerini koruyor. Bir taraftan itiraz süreci biten yerlerde yeni başkanlar mazbatalarını almaya devam ediyor. Bir taraftan da demokrasi mücadelesi bazı yerlerde hala devam ediyor. İşte kimi belediyeler devir teslimi olması gerektiği gibi yaparken kimileri ise yenilgiyi hazmedemediklerini açıkça hissettiriyorlar. Mesela Erdal Beşikçioğlu'na devir teslim töreni hiç öyle olması gereken gibi gerçekleşmedi. Koltuk falan geldi böyle. Durduk yere koltuk geldi. Eski başkan maalesef ortada yoktu. Neredeydi bilmiyorum. Enteresan görüntüler çıktı ortaya tabii. Mesela dünkü yayında AKP'li Balıkesir Belediye Başkanı'nı eleştirmiştik. Hem Kripto Odası'nda hem de Nihat'la muhabbette hatırlarsınız. Seçimi kaybedince öğrencilere indirimi iptal etti diye eleştirdik. Çünkü bu eleştiriyi hak eden bir hareketti değil mi? Aynı AKP'li eski başkan dün CHP'nin adayı Ahmet Akın'a devir teslimi yaptı. Ahmet Akın'ın iyi bir oy farkıyla seçimi aldığını ifade etti. Gayet güler yüzlü bir şekilde görevi teslim etti. Samimiydi ya da değildi bunu tabii ki bilemeyiz ama sonuçta olması gereken gibi bir devir teslim yaptı. Darısı tüm AKP'li eski başkanlara diyelim. Çünkü seçim süreci bittikten sonra maalesef bir de itiraz süreci başladı. Maalesef demiyorum, demokrasinin temelinde aslında bu vardır ama bu itiraz süreçleri bizim ülkemizde farklı algılandığı için işte ihaleler ortaya çıktı. Durduk yere enteresan ihaleler ortaya çıktı. İşte işçi alımları yapıldı. İşte bazı belediyelerde evrakların yakıldığı iddia edildi. Bazı belediyelerin kasalarının boşaltıldığı iddia edildi. Bunları ilerleyen günlerde net bir şekilde göreceğiz, öğreneceğiz. Çünkü gerçekten hala daha önce de ifade ettiğimiz gibi gazetecilik yapmaya kendini adamış gazetecilerimiz var. Biliyorsunuz demiştik ki bu ülkede gazeteci olunuyor fakat gazetecilik kolay yapılmıyor diye. Gazeteci olabilirsin ama gazetecilik yasak, yapamazsın gibi bir izlenim vardı. Ama bunu yıkan ve her şeye rağmen gazetecilik yapan gazetecilerimiz var. İleride bu ilerleyen günlerde bu olayları göreceğiz. Hani belediyeden bir para çıkışı oldu mu ya da bankamatik memurları seçimi kaybettiği anda hızlı bir şekilde meclise geldi mi? Meclise diyorum, belediyeye geldi mi çalışmaya vesaire. Bu arada Gazi Osman Paşa'da seçim sonuçlandı. CHP'li Hakan Bahçetepe yeni sayımda 848 oy farkıyla birinci çıktı arkadaşlar. Demek ki ne oluyormuş? Bazı şeyler değişmiyormuş. Şimdi baktığımızda CHP'nin Türkiye haritasında ciddi bir üstünlüğü var ve bu haberler genelde AKP'den CHP'ye devir şeklinde yapılıyor. AKP'den CHP'ye devir gerçekleşiyor genelde çünkü ciddi bir üstünlük var Türkiye haritasında CHP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedeoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul'da CHP'nin kazandığı diğer ilçelerde Küçükçekmece, Şişli, Beylikdüzü, Kadıköy, Bayrampaşa, Üsküdar, Şile, Çekmeköy belediye başkanları dün mazbatalarını aldılar. Türkiye genelinde elbette vardır daha mazbatasını alan birçok yer ama hepsini yayında saymak çok mümkün görünmüyor. Bu arada İstanbul'da Gazi Osman Paşa ve Beyoğlu'nda süreç hala devam ediyordu. Gazi Osman Paşa'da bu süreç sonuçlandı. Beyoğlu ile alakalı bir haber var mı? Eğer kaçırdığımız bir durum varsa lütfen sevgili dinleyiciler yazsınlar. Bu durumda bu arada herhangi bir haber gelirse de bunu paylaşacağız, paylaşmış olacağız. Şimdi şöyle bakalım, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından ilk teşekkür ziyaretini Manisa'ya gerçekleştirdi. Özel, milletimiz bize kredi açmıştır, bu kredi yatırım kredisidir. Bu krediyi doğru kullanırsak genel seçimlerde nasıl bir banka yatırımı yapan firmadan memnunsa artırılarak kredi verir. Artırarak kredi verir, o krediyi bize verecek, bu ülkeyi bize yönettirecektir şeklinde bir açıklama yaptı. Ben bu açıklamayı elbette takdir ediyorum. CHP'nin, Özgür Özel'in çok ılımlı açıklamaları var, ılımlı söylemler var. CHP kanadından güç zehirlenmesi yaşanılmayan açıklamalar var. Bunda hemfikiriz, bu çok iyi ama şuna da karşıyım. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu başarısının tepki oylarıyla gerçekleştiği konusunu çok desteklemiyorum. En azından kendi fikrim böyle. Yani bu bir tepki oyu olabilir. Elbette tepki oyları vardır. İşte AKP'li seçmenlerden, sağ partilerden, MHP'den kayanlar vardır. Vermek isteyenler ve artık belli bir sürede yaşanılanlardan dolayı yorulanlar vardır. Ve hadi bu seçimde sizi cezalandırıyorum, bu da benim tepki oyumdur diye oyu verenler elbette vardır ama bunu tamamıyla tepki oyları, bu başarıyı tamamıyla tepki oyları şeklinde değerlendirmek bence yanlış olur. Tabii Özgür Özel bunu söylemiyor aslında. Özgür Özel'in söylediği şey milletin hani güvenip oy verdikten sonra onlara açtığı kredi. Elbette düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde, şeffaf bir şekilde sürecin yönetilmesi, belediyelerin yönetilmesi gerekiyor ama tabii bunların tamamına da tepki oyları diyemeyiz. Ben en azından öyle düşünmüyorum. Çünkü bu ülkede zamanla çok bir sürü iktidar gördük sonuçta ve siyasetini dine dayandıran birçok hükümetin de belli süre sonra bu gücünü kaybettiğini de gördük. Hani laiklik diyoruz ya, ne kadar son zamanlarda çok zor bu konu konuşulsa da. O nedendir, o da bilinmez tabii. Neden konuşamıyoruz, o da çok enteresan ama bunun da tabii detayları ilerleyen günlerde ortaya çıkacak. Yani şimdi AKP'nin burada seçimi kaybetmesinin nedenlerini elbette araştırdığını düşünüyorum. Biliyorsunuz Merkez Yürütme Kurulu'nda görüşüldü bu konu ve o taraftan da aslında çok ılımlı mesajlar geldi. İlerleyen günlerde de bunun ne kadar gerçekçi olduğunu görmüş olacağız. Bence CHP'nin genel başkanı bu seçim sonuçlarını mantıklı değerlendiriyor. Bu seçimlerde de gördüğümüz üzere seçmen eğer verdiği şansın kullanılamadığını görürse desteğini birden verdiği gibi çekiyor. Herkes AKP'nin 22 yıllık üstünlüğünden bahsederken aylar önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden çok başka bir sonuç ortaya çıktı. CHP'nin ülkenin birçok yerinde diğer tüm partileri fark attığını gördük. Enteresan bir şekilde daha aylar önce genel seçimler yapıldı. Orada çok enteresan bir sonuç vardı. Burada bambaşka bir sonuç var. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de düzenlenen mazbata töreninde açıklamalarda bulundu. Burada da çok dikkat çekici açıklamaları vardı. İmamoğlu Van'daki irade gaspına dikkat çekti. Dedi ki İstanbul'da benzer durumların yaşandığını belirtip iktidarı eleştirdi. Tuzla'da seçimi kaybeden AKP'li başkanın seçimden hemen sonra bu nasıl olabilir, bunu anlamış değilim. Yani bu gerçekten ortaya çıkmayacak bir durum muydu? Yoksa artık çaresiz mi kalındı da bu yapıldı? Birilerine söz mü verilmişti de sözler yerine getirildi. Hani burada bu ihale olayı dünya saçması bir şey, hiç anlayamadım, kimsenin de anlayamadığı bir durum. Şimdi Tuzla'da seçimi kaybediyor AKP'li başkan. Seçimden hemen sonra 62 milyon liralık bir ihale yapıldığı ortaya çıkıyor. İmamoğlu da demiş ki İBB müfettişlerini görevimi devralır almaz hemen görevlendirdim. İhaleyi veren de alan da rahat olmasın, birebir takip edeceğim dedi. Bu şekilde bir açıklama yaptı. Ya burada anlaşılamayan aslında çok net bir şey var. Yani burada 62 milyon liralık ihalenin, seçimden hemen sonra yapılan bu ihalenin ortaya çıkmayacağını birileri düşünmüyordur herhalde, değil mi? Yani bu kendi aramızda kalır, bunu hızlıca buradan hallederiz. Ondan sonra da oradan yürürüz gibi bir düşünce mi vardı acaba? Bu arada evet, Beykoz'da mazbatasını aldı CHP'li aday. Orada da mücadele verildi. Biliyorsunuz Beykoz'da da ciddi bir demokrasi mücadelesi verildi ve oylara sahip çıkıldı. Beykoz Belediyesi de CHP'nin adayı mazbatasını aldı. Bu arada tabii bu süreç hala devam ediyor ve bu sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda çok bir fikri olan yok. Çünkü bir soru işareti var. Koca koca soru işaretleri var. Şimdi HSK'da Hakim Savcılar Kurulu Abdullah Zeydan'ın memnu haklarını iade eden mahkemeyle ilgili inceleme başlattığını öğrenmiş olduk. Yerel seçimde ezici oyla AKP'li rakibini geride bırakarak Van Büyükşehir Belediye eş başkan olarak seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iade edilmesine karar veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı HSK. Yani burada niyet nedir? İyi midir? Kötü müdür? İşte bu arada bu YSK'nın aldığı karar sonrasında işte YSK'yı kutlayan, işte bu karar kararını kutlayan, işte olması gereken yapıldığı, mazbatası verilecek olması Abdullah Zeydan'ın, üzerine açıklamalar yapan AKP'li vekillerde ya da işte AKP'li üyelerde Twitter'da birden attıkları tweetleri sildiler. Birden yok oldu o tweetler. Ya muhtemelen bir yerden böyle bir uyarı geldi. Dedi ki o tweetleri silin. Onları uzaklaştırın, o tweetleri. Ve birden o tweetler işte YSK'yı bu aldığı doğru karardan sonra kutlayan AKP'lileri birden tweetleri yok oldu, uçtu. Ya o da çok enteresandı tabii. İlerleyen günlerde bunların hepsi bu arada açığa çıkacak, netleşecek yani her şey. Evet, Dede Taş mazbatasını aldı dedik. Üsküdar'ı Üsküdarlıların yönettiği bir döneme başlıyoruz diye bir açıklama yaptı Sinem Dede Taş. Şimdi ilçe seçim kurulu önünde bir konuşma yaptı. Bundan sonra sizin sevginize ve güveninize layık olmak için çok çabalayacağız diye konuştu Sinem Dede Taş. CHP'nin Arnavutköy ve Ümraniye'de oyların yeniden sayılmasına ilişkin talebi reddedildi. İstanbul İl Seçim Kurulu CHP'nin Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı oy sayımı sonuçlarıyla ilgili yaptığı itirazı karara bağlamış. Ve kurul her iki ilçede de oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetmiş. Burada süreç açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde ilerliyorsa bu itirazların da aslında değerlendirilmesi gerekmiyor mu? Yani açık ve herkese eşit şekilde bu süreç işliyorsa bu itirazların değerlendirilmesi gerekiyor ve seçimlerin sayımların tekrar gerekirse yapılması gerekiyor. O kadar mazbatasını almak için bekleyen başkan varken, yani bu iki ilçede mi sadece sıkıntı var? Ya bir de gördük, dün de anlattık. Bir milletvekili, MHP'li bir milletvekili işte YSK hakimine küfretmişti. Ben milletvekiliyim, ben milletvekiliyim diye bağırmıştı. Sonradan öğrendik ki o seçim yenilenecekmiş mesela. O seçimin yenileceğini öğrendik. Yani adaleti sağlamak, adaleti elde etmek için ille de birilerine hakaret etmek mi gerekir? Birilerini üzmek mi gerekir? Bilemiyorum. Yani bu, ya bunlarla mı mücadele edeceğiz, yoksa millete işte bazı şeyleri dayatan insanlarla mı mücadele edeceğiz? Orası da çok ayrı bir konu arkadaşlar. Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı CHP'li Akın mazbatasını aldı arkadaşlar. Filiz Gencan Akın. Güzel bir açıklama yaptı. Dedi ki kadını yücelten, kadına değer veren, bizlere seçme ve seçilme hakkını veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar yolundaydık. Bundan sonra da atamızın izinde onun ilke ve devrimlerinden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Çok onurlu ve gururluyum dedi. Bu çok güzel. Çok çok çok ama çok güzel bir durum var şu anda Türkiye'de. Yerel seçimlerde oluştu. Kadın adayların yoğun olarak başkanlığa seçildiği bir dönemi yaşıyoruz. Çok enteresan. Kadınların bu ülkede aslında birçok ülkeden daha önce bazı hakları elde ettiğini bilmeyen yoktur. Ama bunu yavaş yavaş unutmaya başladık son zamanlarda. İşte İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık ve dedik ki biz de yerine daha iyi bir şey getireceğiz ve kadınlara işte şiddetin önüne geçeceğiz bir şekilde. İstanbul Sözleşmesi bizi yozlaştıran bir şey vesaire açıklamaları yapıldı. Hatta bu troll ordusu var ya, bu troll ordusu böyle birden yüklendiler İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadar kötü, ne kadar yozlaşan bir anlaşma olduğunu, sözleşme olduğunu ortaya attılar. Sonra birden bir şey oldu, işte İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye ayrıldı vesaire gibi şeyler yaşandı. Ama sonrasında kadına şiddet olayı bitti mi, kadına verilen değer arttı mı ya da onun yerine İstanbul Sözleşmesi yerine ortaya gerçekten kadınların tüm haklarını koruyan, şiddet görmelerini engelleyen bir adım atıldı mı, onu da görmüş değiliz. O da olmadı. İstanbul Sözleşmesi bilmiyorum ne yaptı, yani bu millete ne yaptı, onu da anlamıyorum. Ülkede bazen birileri akşam yemeklerinde bir karar veriyor ve diyor ki kardeşim İstanbul Sözleşmesi bizi yozlaştırıyor. Ondan sonraki tüm cümleler ve o troll ordusuyla birlikte İstanbul Sözleşmesi'nin bizi yozlaştırdığı üzerine kurulmaya başlanıyor. Sonra da böyle İstanbul Sözleşmesi yok oluyor işte. Kadınlara şiddet haberlerini her gün duymaya ve kadınlara şiddeti her gün görmeye devam ediyoruz. Umarım hükümet burada sözünü tutsun, yani gerekirse hani İstanbul Sözleşmesi yerinde çok daha kadınlarımızın haklarını koruyan, onların şiddete uğramasını engelleyen bir şey getireceğiz gibi bir şey hatırlıyorum, açıklama hatırlıyorum ama ortada ne bir öyle bir açıklama var, ne bir öyle bir karar var, hiçbir şey yok. Bu arada YSK'dan yayın yasağını ihlal eden kanallara suç duyurusu geldi arkadaşlar. Yerel seçim sürecinde yayın yasağı ihlali yapan kanallar hakkında YSK suç duyurusunda bulundu. Yerel seçimler için oy verme işlemi doğudaki 32 ilde saat 16'da, diğer illerde 17'de bitmişti. Ardından oyların sayımına başlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 21'de biteceğini belirterek, hatta o sırada biz de yayındaydık, radyodaki adam yayınında yayındaydık. Biz de 21'de biteceğini biliyorduk ama sonra yayın yasağının daha erken kaldırılmasının kurul üyelerince görüşüldüğünü açıkladı YSK Başkanı Ahmet Yener. Sonra sonuçlar 19-15 sıralarında tekrar açıklama yaptı Yener. Yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı 19-15 civarında. Şimdi YSK dün seçim yasaklarını delen yayın kuruluşları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İlerleyen günlerde de göreceğiz kim delmiş yasağı, ne olmuş bileceğiz. Şimdi MGK toplantısı gerçekleşti biliyorsunuz. MGK toplantısı 30 önemli. Yani bu MGK toplantısı hep önemli ama bu bence ayrı önemi olan bir toplantıydı. Çünkü 31 Mart yerel seçimleri ardından Milli Güvenlik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi dün. Toplantının ana gündeminde neler vardı? İşte yerel seçimler, Gazze ve terörle mücadele konuları vardı. Toplantı sonrasında da 6 maddelik bildiri yayımlandı. Bu bildirilerin tamamını ben sizle paylaşacağım çünkü önemli olarak görüyorum. Bu seçim sonrasında, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında gerçekleşen bu Milli Güvenlik Kurulu'nu çok önemli addediyorum. Çünkü burada hükümetin seçimi kaybetmesinde, yani 31 Mart yerel seçimlerinde birçok yerde fark yemesinde en büyük etkenlerden biri de hükümetin Gazze politikası olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz bitmeyen İsrail'le bir ticaret var. Azalan, nispeten yıldan yıla azalan bir ticaret var ama aynı zamanda da hiç bitmeyen bir ticaret var. İsrail'le. Bunu mitinglerde bir takım insanlar dile getirdi. İşte pankartlar açıldı. İşte birebir söylendi. Sloganlar atıldı. İsrail'le ticareti kesin, İsrail'le ticareti kesin, İsrail'le ticareti kesin diye. Dolayısıyla sonra da ne oldu? Bu anlamda farklı düşünenler, AKP gibi düşünmeyenler sandıkta oylarını aslında bir şekilde belli etti. Bu arada enteresan bir şey var, durum var. Hemen onu da ifade edelim. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir tweet attı. Tabii tweetten önce aslında biliyorduk biz bu arada. Çünkü Mert Cihan... Gazete Duvar'dan Mert Cihan bir şeyi ortaya çıkarmıştı. Tabii bu Fatih Erbakan onu etiketlememiş ama biz ifade etmiş olalım Mert Cihan'ın bu bilgiyi ortaya çıkardığını. Şimdi diyor ki Fatih Erbakan, Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlı olan Türkiye Varlık Fonu'nun şirketlerinden Etimade'nin seçimlerden bir hafta önce İsrail'e 21 ton borik asit formunda bor madeni ihracatı yaptığına dair bir belge ortaya çıktı diyor. Yeniden Refah Partisi olarak yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bu büyük vebalden bir an önce kurtulun açıklamasını yaptı. Buradan anlıyoruz ki Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bu Gazze konusunda çok hassas davranıyor. Hatta bunu başta seçim propagandası sanmıştık. Belki de hala öyledir, bilmiyoruz ama burada hükümetin yara aldığını söyleyebiliriz. Bu arada bu bir bilgiyi, belgeyi ortaya çıkaran Mert Cihan'ı da, Metin Cihan'ı da tebrik ederiz. Çok özür dilerim. Tam adını söylemem gerekiyordu. Gazete Duvar'dan Metin Cihan'ı tebrik ederiz. Dediğimiz gibi hala gazeteciler var arkadaşlar. Hala gazeteciler var. Yapacak bir şey yok. Evet, Metin Cihan. Çok özür dilerim. Mert Cihan dedik ama. Yani bu durumda şimdi İsrail'le ticaret olayı zorlaştırıyor gibi görünüyor hükümet adına arkadaşlar. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, dediğimiz gibi 31 Mart yerel seçimleri sonrasında ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi ve 6 maddelik bir bildiri yayınlandı. O 6 maddelik bildiriyi bir reklam vereyim. Reklam dönüşünde teker teker hepsini konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Reklam dönüşünde buradayız, ayrılmayın. Hanımefendiler, beyefendiler, Kripto Odası'na devam ediyoruz. Bahsettiğimiz gibi reklam öncesinde 31 Mart yerel seçimleri sonrasındaki ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi ve bu toplantıdan 6 maddelik bir bildiri çıktı. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk maddede PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimizle bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur açıklaması var. İlk maddede bu var. Terör mesajı zaten bekleniyordu. Yani bu toplantıların amacı da zaten bu aslında, terörle mücadele. İkinci maddede komşumuz Irak'la oluşturulan stratejik işbirliği zemininin her geçen gün güçlenmesinden duyulan memnuniyet ifade edilmiş. Müreffeh bir bölge ve gelecek inşa etmek maksadıyla güvenlik, ekonomi, enerji ve ulaştırma alanları başta olmak üzere müşterek ve çok boyutlu gayretlerin uzun vadeli bir anlayışla sürdürülmesinin önemi vurgulanmıştır denilmiş. Burada işte Irak'la ilişkilerin bu denli açık açık ifade edilmesi bence önemli, altı çizilmeli. Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve onların destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altı çizildi. Terör örgütlerini cesaretlendiren tüm aktörlerin aklı selimle hareket ederek terörle irtibatlarını kalıcı şekilde ve gecikmeksizin kesmesinin önemine işaret edildi. Burada bu madde bence çok önemli ve üzerinde konuşulması gereken bir madde. Çok uzatmayacağım ama. Burada bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve onların destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altı çizilmiş. Buraya kadar sıkıntı yok. Terör örgütlerini cesaretlendiren tüm aktörlerin aklı selimle hareket ederek terörle irtibatlarını kalıcı şekilde ve gecikmeksizin kesmesi. Şimdi burada bu dar bir pencere olarak değerlendiriyorum bunu. Çok dar bir pencere. Yani terör örgütlerini cesaretlendirenler kimler? Bu aktörlerin işte terörle irtibatını kalıcı ve kesin bir şekilde kesmeyenleri kimler? Bunları görmek, öğrenmek istiyoruz halk olarak. Ben şahsen merak ediyorum. Yani bunlar kimler? Şimdi terör örgütlerini cesaretlendiren kişiler kimler? Tekrar soralım. Ya da bu aktörlerin işte kalıcı şekilde terörle irtibatlarını kesmeyenleri kimler? Bu soruları sormak herhalde vatandaş olarak en büyük hakkımızdır diye düşünüyorum ve ben de soruyorum. Kim bunlar? PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütünün Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı ve temsilciliklerimizi hedef alan saldırılarının yakından takip edildiği belirtilmiş. Bu konu çok önemli bir konu. Avrupa'da son zamanda bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü Avrupa görüyor ve bunlara şahit oluyor. Deniyor ki işte gerçek yüzünü gözler önüne seren menfur saldırıların engellenmesi ve sorumluların cezalandırılması hususunda mesuliyeti bulunan devletlere, terör örgütlerine müsamaha göstermelerinin er ya da geç kamu düzeninin bozulması ve nihayetinde kendilerinin de terörün hedefi haline gelmeleriyle neticeleneceği gerçeği bir kez daha hatırlatılmıştır deniyor. Keşke bunları hatırlatmaktan ziyade yapabileceğimiz başka şeyler olsa bu konuda, değil mi? Mesela Fethullah Gülen'i Amerika'dan getirebilsek mesela. Keşke bunu yapabilsek. Yani dünyanın terörize olduğunu aslında anlamak ya da bunu ifade etmek çok da güç değil. Dünya terörize olmuş durumda. Özellikle PKK sempatizanlarının işte yurt dışında Avrupa'da medeniyetin vahşi cehaleti dediğimiz, yani Avrupa'da, benim öyle söylediğim Avrupa'da terör iltisaklarının ne kadar kuvvetli olduğunu ve ne kadar desteklendiğini görüyoruz. Fakat Türkiye olarak, daha doğrusu bu arada Avrupa'da PKK'yı biliyorsunuz terör örgütü listesinde tutuyor. Öyle bir gerçek de var ama bunu bu şekilde davranmıyor. Yani terör örgütüymüş gibi davranmıyor. Avrupa'da şu durumlarda işte demokratik hakla gerçekten terör karıştırılan bir şey haline geldi. Ama tabii burada bahsettiğim şey işte Fethullah Gülen. Fethullah Gülen'i neden mesela Amerika'dan getiremiyorsak? Buradan tonlarca, işte yüzlerce, binlerce işte belge gitti Amerika'ya. İşte neler yaptığını, bu zatın neler yaptığını açıklayan, kanıtlayan bir sürü şey gittiği söylendi. Ama neden alamıyoruz Fethullah Gülen'i Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne? Neden cezasını biz veremiyoruz? Bunu da düşünmek lazım. Yani şimdi Avrupa bizi kıskanıyor, Amerika bizi kıskanıyor, Amerika işte sağlık sistemimizi kıskanıyor, Amerika adalet, hukuk sistemimizi kıskanıyor vesaire gibi cümleler kurarken, senin 2016 yılında ülke düzenini değiştirmeye kalkan terörist dediğimiz Fethullah Gülen'i Amerika'dan bir şekilde alamıyoruz. Bunun nedenini de tabii vatandaş olarak soruyorum. Bence milli güvenliğin en büyük, en sıkıntılı olduğu süreçlerden bir tanesi bu süreç. Şimdi ekonomilerde bir şekilde halkın ve yatırımcının ekonomiye, o ülkenin ekonomisine güvenmesi gerekir, değil mi? Evet, gerekir. Tamam, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı da adaletine güvenmeli. Güvenmeli. Tabii burada bir sürü bizim bilmediğimiz kalem var. Yani burada neden Fethullah Gülen'i Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisine getiremiyoruz sorusunu soracağımız bir sürü konu var tabii. Ama neticede getirebiliyor muyuz, getiremiyoruz. Neden? Vatandaş olarak da bunu açık açık soruyorum. Sizin adınıza da sormuş olayım. Şimdi Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen Gazze'deki katliamı sürdüren İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan saldırı ve insanlık dışı uygulamalarına engel olunmamasının uluslararası sistemin halihazırdaki yıpranmışlığını artıracağı ve meşruiyetinin daha fazla sorgulanmasına yol açacağı ifade edilmiştir. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen katliamların neticeleriyle yalnızca faillerin değil, işbirlikçilerin de yüzleşmek zorunda kalacağı, kuruluşlarına yönelik saldırıların bir an evvel Gazze halkına ve yardım kuruluşlarına yönelik saldırıların bir an evvel sona erdirilmesi ve bölgeye kapsamlı insani yardım ulaştırılmasıyla kalıcı barış için gösterdiğimiz çabalara destek vermesi çağrısında bulunulmuştur. Şimdi hükümetten Gazze ile ilgili mesajların ilerleyen dönemlerde daha da sertleşeceğini düşünüyorum ben. Bunu göreceğiz. İlerleyen zamanlarda bunu göreceğiz. Çünkü burada bir bu konuda, Gazze konusunda gerçekten oradaki insani durumun farkında olan insanların bir sandıkta tepkisini gördük. Bunu yadsıyamayız. Bu bir gerçektir. Bunu yadsımamız mümkün değil. Dolayısıyla AKP de bu konudaki politikalarını bence değerlendirecektir diye düşünüyorum. Şimdi 6. maddeye bakayım. 31 Mart 2024 Mali İdareler Genel Seçimlerinin vatandaşlarımızın feraseti ve tüm kurumlarımızın gayretli çalışmalarıyla huzur ve güven ortamı içerisinde güçlü demokrasi geleneğimize yaraşır şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyulduğu vurgulanmış. Son maddede de Cumhurbaşkanı'nın zaten daha önce konuşmalarında ifade ettiği cümleler yer almış. Seçimler sonrasında Milli Güvenlik Kurulu'nun yaptığı ilk toplantının dan çıkan 6 maddelik bildirgeler bunlar. Bence çok önemli. Özellikle Gazze vurgusu çok önemli. Terör örgütünün Avrupa'daki Türk vatandaşlarına saldırıları konusundaki açıklamalar kıymetli, önemli. Tabii Avrupa'nın da dünyanın da bu şekilde düşündüğünü görmek istiyoruz. Bunu yapabilir miyiz, becerebilir miyiz bilmiyorum ama bunu en azından temenni ediyoruz. Şimdi Beşiktaş'ta gece kulübü yangınına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi arkadaşlar. Bunu da ifade edelim. Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı bir binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde biliyorsunuz yangın çıkmıştı. Bu konuda polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İB. Ya şunun isimlerini verin lütfen ya. Yani bunu anlamış değilim. İsmini niye vermiyorsun ki mesela? Rencide mi oluyor? Ne oluyor? Yani neyse İB demişler. Biz de İB diyelim. İş kazası suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi DC ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi SC de gözaltına alınmış arkadaşlar. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı, bu arada gözaltına kimler alınmış öğrenebildik mi? Tabii ki hayır, öğrenemedik, bilmiyoruz kimler alındı. Sadece bak İB, DC ve SC. Kim bunlar yani, nedir? Neyse. Gözaltı sayısı 8'di, 11 oldu. Bunu ifade edelim o zaman direkt. Bu sıralarda adliyeye sevk edilmesi bekleniyordu. Muhtemelen şu sıralarda adliyeye sevk edilmişlerdir ya da sevk ediliyorlardır. Şu sıralar konuyla ilgili yeni haberler düşecektir zaten. Yayınımız içinde gelirse mutlaka sizinle paylaşmış olacağım. Bu arada gözaltına alınan, daha önce gözaltına alınan 9 kişiden biri serbest bırakılmıştı. Onu da ifade edelim. Bitlis'te gösteri ve eylem yasağı kaldırıldı arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bitlis Valiliği Van'da yaşanan mazbata krizi nedeniyle uygulanmıştı biliyorsunuz. 15 günlük eylem ve gösteri yasağı uygulanmıştı. Onun kaldırıldığını duyurdu. Ve ekonomi. Ekonomiye şöyle bakalım hızlıca. 3 aylık enflasyon farkı biliyorsunuz açıklandı. 3 aylık enflasyon farkının bu ülke için ne gibi bir önemi var? Hemen onu ifade edelim. Şimdi emeklinin ve memurun zam oranları bir şekilde belli olmuş olacak. TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin zam oranlarını bir şekilde belirleyen, bunda etkili 3 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu. Memur ve emeklinin Ocak, Şubat ve Mart ayı için %15.05 oranında zam alacağı alması kesinleşti. Bunu da bilgi olarak vermiş olalım. Şimdi 3 aylık enflasyon verisi ekonomik trendleri izlemek ve politikaları bir şekilde ayarlamak için bize iyi bir veri sunar arkadaşlar. 3 aylık enflasyon bazı ülkeler için çok önemli olmasa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok önemlidir. 3 aylık enflasyon, çünkü memur zammı belli olur, emekli zammı belli olur ve birçok parametreyi bu sayede görmüş olabiliriz. Dolayısıyla işte enflasyon verisinin 3 aylık ortalaması çok önemli, çok kıymetlidir. Şimdi bu veri yatırımcılar, işte tüketiciler ve merkez bankaları için de aynı zamanda önemli. Yalnızca memur ve emekliler için değil yani. Dünyanın birçok yerinde bu böyle aslında. Yani şöyle, merkez bankaları için, işte tüketiciler için, yatırımcılar için daha ziyade önemli dünyanın birçok yerinde. Ama ülkemizde memur ve emekliler için çok daha önemli kıvamda. Ya şimdi burada neden bu şekilde bir durum var? Çünkü enflasyona göre değişen zam oranları genellikle ülkeden ülkeye farklılık gösteren bir durum. Her ülkenin kendi ekonomik koşullarına bağlı. Yani bazı ülkelerde enflasyonla endeksli zam oranları yasal olarak belirleniyor. Ve işte bu oranlar düzenli olarak güncelleniyor. Bazı ülkelerde ise işverenler ve çalışanlar arasında serbest piyasa koşullarında pazarlık yapılıyor. Bu da çok önemli. Yani bu olgunluğa, ekonomik olgunluğa erişebilmek çok önemli. Ve enflasyon oranları dikkate alınarak zamlar işte uygulanıyor. Türkiye gibi, Brezilya gibi, işte bu zamların işte enflasyonla doğrudan endeksli olan ülkelerde buralarda enflasyon farkları zamları belirliyor. Tabii Brezilya, aynı Brezilya gibi, aynen. Hadi Türkiye ile Brezilya'nın ortak noktasını bulalım. Hadi hep birlikte Türkiye ile durun, program biter. Tamam, gerek yok. Türkiye'de ya da işte Brezilya'da maaşlar enflasyona göre belirlenirken her ülkede bu uygulama işte dediğimiz gibi farklılık gösteriyor. Zam oranlarının belirlenmesinde ekonomik koşullar, yasal düzenlemeler ve şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Toplu iş sözleşmeleri. Bizim birçok insanın korktuğu toplu iş sözleşmeleri gibi faktörler önemli rol oynuyor arkadaşlar. Tabii ülkemizde toplu iş sözleşmeleri konusunda muhteşem bir önyargıyla bakıldığı için olaya biliyorsunuz sendikalı olmak bile ayıp sayılıyor ülkemizde. Bunların çok etkisi olmadığını görüyoruz toplu sözleşmelerin en azından ülkemizde. Emekliler arasında bile işte örgütlenenlerin oranlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğunu gördük. Yakın zamanda hatırlarsınız, hatta infial oldu, işte bayağı tepki geldi falan. Sonrasında ne oldu? Hiçbir şey olmadı tabii. Eşitlendik bir şekilde ama eşitlendikten sonra da aslında bir o kadar da boy açıldı, fark açıldı. Sendikaların önemini aslında anlatabilirsek, işçimize, memurumuza, emeklimize, gerçekten bu sendikaların önemini anlatabilirsek gerek işçi gerek emeklilerin zam sorunlarına çok daha hızlı çözüm bulabileceğimizi çok net bir şekilde düşünüyorum. Yani bu şekilde düşünüyorum. Ne işe yarar bu sendikalar? Bazılarının dediği gibi sadece bir anarşik bir düzen midir? Elbette değil arkadaşlar. Yani anarşik düzen gibi falan değil. Yani öyle bir şey yok. Bu arada şöyle bir sizden gelen mesajlara da bakalım. Lezzet durakları, sektörden güncel haberler. Evet, şöyle bir şey yaptık orada. Yanlış bir şey yaptık. Evet, yanlış bir yere bastık şöyle, pardon. Durduk yere şey girdi. Turizm kafası girdi. Bu arada Deniz Dikkaya'ya da buradan selam göndermiş olalım. Şöyle bir bitirelim bunu. Evet. Evet, tamam. Dinleyici mesajlarına bakalım derken her şey karıştı. Şöyle bakalım. Annem dün promosyon aldı. Bugün de bayram ikramiyesini aldı. O parayla kruz gemisiyle ailece tatile gidiyoruz. Şaka şaka, kart borcumuzu ödedik. İyi geldi Mustafa abi demiş. Ne güzel. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Merhabalar, memur maaşları konusunda sürekli bir artış olması konusunda söylemde bulunuyorsunuz. Ama memur maaşları karşısında asgari ücretin durumu konusunda detayı nedir acaba? Durumun memur maaşının 3 katı olduğu bir asgari ücret durumu söz konusu. Bir asgari ücretin yetmediği kira gündemi söz konusu. Lütfen bunu daha çok gündeme getirin demiş. Hayır hayır, zaten buradaki konu aslında şeydi. Yani bu enflasyon farkından doğan bir zam oranıydı. Yani bu olması gereken bir şeydi. %15.06 zorunlu 3 aylık enflasyon farkından doğan bir zam gerçekleşecek emekliye ve memura. Bu olması gereken bir şey ve rutini konuşuyoruz aslında. Yoksa asgari ücretlinin açlık sınırında olduğunu zaten hep yayınlarımızda ifade ediyoruz. Yetmeyen işte bir şekilde parayı ifade ediyoruz. Bugün İstanbul'da bir ev kirası, oturulabilecek bir ev de demek ki çok zor. 15 ile 20 bin lira arasında ortalama bir ev bulabiliyorsunuz İstanbul'da. Peki asgari ücret ne kadar? 17.002 lira. İnsanların aklıyla dalga geçip oradaki 2 lirayı da oraya yazmak daire bir şey. Tabii onun bir nedeni var. Onu işte bilimsel olarak açıkladılar. İşte şu yüzden böyle dediler, açıkladılar ama tabii orada insanlar onu yanlış anlayabilirler. Herkes bilime sizin kadar meraklı ve ilgili ve bu konuda bilgili olmadığı için oradaki 2 lirayı bir sürü insan yanlış anladı. Tabii şimdi asgari ücreti de konuşmamız gerekiyor tabii. Evet, dinleyicimiz doğru söylüyor. Çok konuştuk. Açlık sınırından bahsettik bu ülkede. Yoksulluk sınırından bahsettik. Hani açlıkta bile emeklinin en az işte bir %100 civarında bir zam alması lazım da. Hani emeklinin bir üst duruma geçmesi için epey zam alması lazım. O da çok enteresan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Asgari ücret 17.002 lira. En düşük emekli maaşı 10.000 lira ülkede. Ama böyle oturulabilecek böyle orta segment bir ev İstanbul'da 15.000 ile 20.000 lira arasında. Peki bu insanların mutfak masrafları, bu insanların faturaları, bu insanların varsa çocukları, varsa torunları. Şimdi bayram geliyor. Bayramda torununa bayram harçlığı veremeyecek olan emeklilerle karşılaşacağız mesela. Bunların savunmalarını belki de bekleyeceğiz ama ne göreceğiz bu konuda emin değiliz. O da tabii enteresan bir durum. Bu arada memur maaşları sanırım bayram sonrasına alınmış. Bu da enteresandı. Bu da enteresan. Yıllardır bayram önü yatan maaşlar sanırım bayram sonrasına alındı. Bu konuda yeni bir gelişme oldu mu? Gece en son durum böyleydi. Emin değilim, bilmiyorum. Eğer bu konuda bir gelişme varsa lütfen yazın bana. Şimdi sendikalar dedik. İşçiler için de, emekliler için de, işte Sendikaların önemi çok büyük arkadaşlar. Sendikalar işçilerin daha iyi çalışma koşulları, işte adil ücretler ve daha iyi sosyal haklar elde etmek için elde etmelerine yardımcı olan topluluklar. Ya bu toplu pazarlık konusu mesela sendikalarda çok önemli. Emekli maaşlarından bahsettik. Yani burada örgütlenen emeklilerin daha fazla toplu sözleşmelerle daha fazla maaş aldıklarını görmüş olduk mesela geçtiğimiz süreçte. Çok enteresan, o da tabii konuşulması gereken ama ülkemizde hiç sıra gelmeyen konulardan bir tanesi. Sendikaların önemini böylece anlamış olduk arkadaşlar. Anlıyoruz, her geçen günde anlamaya devam edeceğiz. Sendikaların anarşik bir düzen olmadığını da bir şekilde artık görmüş olacağız diye düşünüyorum ilerleyen günlerde yaşayarak. Bu arada Boğaz Köprüsü bir gün kapanacak arkadaşlar, o bilgiyi de verelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 28 Nisan ya bu ifadeler çok enteresan geliyor bana ya. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ifadeleri falan, bunlar çok enteresan geliyor. Yani muhteşem bir algı yaratıyor kafamda ve bundan çok rahatsızım nedense. 28 Nisan Pazar günü 59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu 8. etabı düzenlenecekmiş. Bu yüzden de hangi saatlermiş hızlıca bakalım. 11 ile 11.45'de 1. köprüde, Anadolu Avrupa yönünde ise 12.30-13.10 saatlerinde araç trafiğine kapalı olacağı ifade edilmiş köprünün. Şöyle bakalım hızlıca, zamanımız çok az kaldı, hızlı değerlendirmek lazım. Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi. Buna göre Adana, Sivas, Çankırı, Bolu, Sinop, Trabzon'da sağanak, Kars, Ardahan ve Erzurum'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor arkadaşlar. Öte yandan hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yurdun doğusunda bu kar durumlarında ve artık mevsimin yavaş yavaş değişmesiyle birlikte karların erimesi çığ olaylarına da neden oluyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olun. Ekonomi dedik, ekonomide şu anda döviz tablosuna hızlıca bakalım. Serbest piyasada dolar şu anda 31.97, biraz aşağıda, aşağı inmiş gibi gözüküyor. Seçimlerden sonra bir rahatlama söz konusu dövizde. Dolarda euro 34.61 TL şu anda. Gramın altının gramı 2408 TL iç piyasada arkadaşlar. Yani herhangi bir yerde bunu bulamazsınız aslında. Bu liste fiyatlarında, işte haber sitelerinin altında, üstünde, belisinde, kıyısında gördüğünüz o dolar fiyatından hiçbir yerden dolar alamazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla serbest piyasayı takip etmeniz bu konuda çok gerekli. A Milli Futbol Takımı FIFA sıralamasında 5 basamak geriledi. Bunu da ifade edelim. Ne olmuş? Arjantin 1858 puanla birinci, Fransa 840.59 puanla ikinci, Belçika 1795.23 puanla üçüncü sırada yer almış. Bir sonraki FIFA Dünya sıralaması 20 Haziran 2024 tarihinde açıklanacakmış. Bu arada Süper Lig'in 31. haftası dün tamamlandı. Kapanış maçlarında dün Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'le 1-1, Samsunspor evinde Pendikspor'la golsüz berabere kaldı arkadaşlar. Siyah beyazlar bu sonuçla birlikte Süper Lig'deki galibiyet hasretini 4'e çıkardı. O da enteresan tabii, yani Beşiktaşlı olmadığım halde Beşiktaş adına üzülüyorum. Böyle bir takımın, 3 büyüklerden olan bir takımın bu hale gelmesi beni üzüyor açıkçası. Çok net söylüyorum, üzülüyorum. Bu arada Sultanlar Ligi yarı final serisinde ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti ve seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi. Onun da bilgisini verelim. Eczacıbaşı Dynavit'i de kutlayalım. Bakalım başka ne var? TFF'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine yanıt geldi. TFF Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynayacağı Süper Kupa maçının ertelenme talebini reddettiğini açıkladı arkadaşlar. Tabii bir de A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan bir haber geldi. İsviçre deplasmanında maça çıkacak A Milli Kadın Futbol Takımımız. C Ligi'nde 6'da 6 yaparak B Ligi'ne yükselen Ay Yıldızlı ekip başarılı performansını bu kulvarda da sürdürmeye çalışacak. 2025 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak İsviçre ise A Ligi'nde mücadele ettiği 6 karşılaşmada sadece bir galibiyet alarak B Ligi'ne düşmüştü. İsviçre Türkiye Milli Kadın Futbol Maçı 5 Nisan'da yapılacak. Maç 5 Nisan'da Türkiye saatiyle saat 20'de gerçekleşecek. Grubun diğer maçında ise Macaristan Azerbaycan'ı konuk edecek arkadaşlar. Şimdi bir haber daha var. Tayland'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden milli halterci Muhammed Furkan Özbek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda oyunlarına kota aldı. Tebrik ediyoruz kendisini. Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Paris 2024'de kota veren organizasyonda Türkiye'yi erkekler 73 kiloda temsil eden milli sporcu koparmada 152, silkmede 189 kilo kaldırdı. Toplam 341 kiloluk derecesiyle yarışmayı tamamlayan Muhammed Furkan Özbek Paris 2024 olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı. Arkadaşlar, bir diğer önemli haber de Euroleague'de Türk derbisi heyecanı, biliyorsunuz, yaklaştı. Maçların 20'sini kazanıp 12'sinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko haftaya 5. sırada girmiş oldu. Sarı lacivertliler normal sezonu ilk 6 içinde bitirerek doğrudan playoff turuna katılmayı bu arada hedefliyor. Ligde 15 galibiyet 17 mağlubiyetle haftaya 10. sıradan giriş yapan Anadolu Efes puan cetvelindeki yerini koruyarak play-in etapında mücadele etmeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe Anadolu Efes Euroleague maçı bugün saat 20.45'te başlayacak arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kripto Odası bitti. Artık bayram tatiline doğru gidiyoruz. Lütfen yolda, trafikte dikkatli olun. Kalabalığı mümkün olduğunca hızdan ve dikkatsizlikten kaçının. Lütfen yorgunsanız yola çıkmayın. Güzel, keyifli bir bayram diliyorum tüm dinleyicilerimize. Bayramdan sonra tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Bay bay.
Kripto Odası sona erdi.